Ayrım 25. Yokuşta Yürüyen Adam Şıhça Yavuz. Sayfa 322. Dost, meslektaş, emmi. Supi Tuncer. 21 Kasım günü öğleye doğru geldi. Bana konuk oldu. 22 Kasım günü öğleye yakın ayrıldı. Yaklaşık 24 saat dolayındaki bu kısacık ziyaretinde üzerimizde unutulmaz izler bıraktı. Günlerdir bir mektubunuz ya da sesiniz gelir mi diye bekledik, gelmedi. Çok kaygılandık. Bir hastalık yahut kaza mı oldu diye. Kuralı bozarak biz onu arayıp sormak istedik bu mektubumuzla. Belli aralıklarla çarşıda karşılaştığım ziraatçı Turgut Turan Bey'e de sordum. Bir ses, bir haber geldi mi emmilerden diye. Hayır, gelmedi. Belki daha ancak varmışlardır dedi. Ayşe yenge hanım ayrılırken eşim Dudu hanıma birçok ortak yanlarımız var dediler. Biz burada bir tanımlama yapmak istiyoruz. Birçok değil, pek çok ortak yanlarımız var. Günlerce sizi konuştuk, halen konuşuyoruz, daha da konuşacağız. İnşallah ileride Ankara'da yeniden buluşacağız. Musa emmim, ben sizden, adınızdan dergilerde söz edildikçe bir olgunluğunuzu, bir başkalığınızı sezinliyordum. Hele bir de yüz yüze gelince siz benim gözümde bir Yunus, bir Mevlana, bir Hacı Bektaş Veli gibi ermişler yanında yer ettiniz. Ayrılışınızı takip eden günlerde son kitabınız Kalemim Kaydı'yı ilgiyle okudum. Kimi yerlerinde ağladım. Bazı yerlerini eşimle birlikte okuduk. O da çok ilgi duydu. Bizleri Kuzey Kafkasya Çerkez Cumhuriyetlerinde anlamlı bir gezi yaptırdınız. Gözlemleriniz bizi çok bilgilendirdi. Hele o kaleminizin kaydığı kısımlar bizi dünlere götürdü, duygulandırdı, düşündürdü. İşte bazıları. 55. sayfada Şiko Şükran'ın bahçesindeki maydanozların arasındaki otları, Ayşe yengemizin temizleyip toprağa dost eller hep böyle olur dedik demesi. Aynı doğrultuda bizim bahçede gezerken de portakal ağaçlarının arasındaki bu otları neden temizlemiyorsunuz dediğinde benim de kendisine bu otları ancak sürmek yok eder. Çok sürerken de meyvelere traktör sürtünür, döker değişim. Sayfa 165. Huriye yenge yani Neneş'in oğlu Eyüp'ün diktiği armutun dibine sık sık gelip oğlum Eyüp'üm diye kuşaması. Güzel Gülhan'ın annesi Janseray'ın ana yurdundan ayrılırken evini 3 kez dolanışı, dönüp bakışı, Gülhan'ıma böyle bir ev yapacağım, Osmanlı'ya varınca demesi. Daha birçok örnekler sunabilirdim ama mektubum çok uzayacak. Onun için şöyle diyebilirim. Kalemim kaydının her sayfası, her satırı duygu yüklü, düşünce yüklüdür. Elinize sağlık, dilinize sağlık. Gözlemlerinizi ve düşüncelerinizi, izlenimlerinizi kaleminizin kayabildiği kadarıyla yazmakla çok iyi etmişsiniz. Biz kendi adımıza çok esinlendik. Gönlüm istiyor ki bu değerli eseri önce bütün öğretmenlerle, yöneticiler ve politikacılar okumalılar. Ne ki okumazlar, okuma alışkanlığından yoksundurlar, üstelik çok şey bildiklerini sanırlar, olaylara ve insanlara tepeden bakarlar. Hemen yakınlarda diğer armağanınız bir aydınlık ağacını okuyacağım. Ocak veya Şubat'ta öğretmen dünyası temsilciler toplantısına, inşallah geldiğimde, diğer 3 kitabınız nereden nereye, sokakta sözleşmiştik, 3 atlı adlı yapıtlarınızı hazır bulundurursanız elinizden almak isterim. Siz ayrıldıktan sonra aynı günlerde 2 eve akşam ziyaretine gitmiştik. Ziyaret ettiğimiz dostumuza bir rastlantı emekli bir öğretmen çift geldi. Hoşbeşten sonra sizin memleket neresidir diye sorduğumuzda emekli bayan meslektaşım, Elbistanlıyız, daha aslını sorarsanız Kafkasyalı Çerkeziz dediler. Bu noktada sizden ve kitabınızdan söz etmekten kendimi alıkoyamadım. O bayan meslektaşımız Türkan Erginöz, aman hocam ne olursunuz o kitaptan bir tane de bana dedi. Yine başka bir gün PTT'den emekli, önce bir ara öğretmen olarak birlikte çalıştığımız, şimdilerde belediye meclisi üyesi olan Süheyla Sarıca kardeşimize ziyaret ettiğimde, kendisinin Çerkez asıllı olduğunu önceden bildiğim için sizden ve kalemim kaydıdan söz edince, o da aman hocam bir tane de bana dediler. Kardeşim Muhammed de bir tane bana demişti hatırlarsanız. Şimdi ne yapıp ederek sözü edilen bu kitaptan eliniz altında 3 tane bulundurmanızı istiyorum. Geldiğimde alabileyim, söz verdim kendilerine, ulaştırabileyim. Çünkü çok yalvardılar. Bir de 210. sayfada şoför İdris'in yaşam öyküsü yakında Aydın Aydemir'in kaleminden okuyuculara sunulacaktır diyorsunuz. Bu kitap da yayınlandıysa el altında bulundurmanızı istiyorum. Ederini öderim. Mektubumu bir hayli uzattım. Sizinle söyleşiye doyum olmuyordu ondan. Doğal ki bağışlamışsınızdır. Keşke bir güncük değil de birkaç gün kalabilseydiniz. Sizi unutmadık, unutamıyoruz, unutmayacağız. Sizleri çok sevdik, çok seveceğiz. Birkaç satırcıkla siz yazarsanız çok seviniriz. Sağlık dileklerimizle selamlar, sevgiler sunarak ben ve eşim Dudu, emmim Musa'nın ve Ayşe yengemizin yıl 2000'i ile kutsal Ramazan bayramlarını candan kutluyoruz. Yakınınızdaki çocuklarınız ve torunlarınızın da. Sevgili dedem, Alev Uysal. Sana yazdığım mektubun üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçmiş olsa gerek. O günlerde saçların beyaz, çatık gür kaşların gümüşü, mavi cezaevi takımınla uzandığın yatağında kitap okuyan bir fotoğrafın elime geçmişti. Ne zaman babam, sevgili torunum Alev yazan bir mektubunu getirse hep bu resmin aklıma gelir. Orada sürekli okuyup yazı yazdığın sonucunu çıkarır, o kadar kötü bir yerde olmadığına inanmaya çalışırdım. Nedenleri, niçinleri anlamaya, paylaşmaya, üç jenerasyon karşılıklı oturup memleket meselelerini tartışmaya başlayalı artık uzun zaman oldu. Ama tüm o devrimci aydın, yazar, köy enstitülü, öğretmen, sendikacı kimliklerini bir kenara bırakırsak, sen ilk anlamı ve tüm sıcaklığıyla benim dedemsin. Düşünüyorum da üzerinden nice dört gözle beklenen Mayıs sonları geçirdiğim kiraz ağacını diken, bize oyuncak arabalar bebekler değil, tahtadan çamurdan gerçek oyuncaklar yaratan, çocuk olmamıza izin veren dedem. Çocukluğunu unutmayan, aksine nerede çocuk görse çocuk dünyasına uygun tavırlar içine girip onlarla oynayan, onlardan biri olan sevgili dedem. Hayata ve insanlara bitmeyen inancın ve duru sevgine, uslanmaz romantikliğine, insancıllığına, iyi niyetine, hayatın boyunca hayran ve minnettar olduğumuz, varlığıyla gurur duyduğumuz insan, sevgili dedem. Aynı çatı altında kaldığımız günlerde yakınların, dostların, arkadaşların geldi. Dikkat ettim aradaki ilişkilere. Onlara karşı saygılı, ölçülü ve içtendin. Onlar da sana karşı daima saygılı ve sevecen davranıyorlardı. Bu yaşamda aldığım en güzel aile dersiydi. Uzaklarda da olsam sanki seni hep görüyor gibiydim. Yaşamda gurur kaynağım oldun. Bizle beraber toplumu da kucakladın. Herkesin sağlıklı, rahat ve iyi yaşamasını isteyen dedem. Sen de sağlıklı ol, esen kal. Don Kişot belki de hep haklıydı. Babama dair, Profesör Doktor Meral Uysal. Bir evladın babasına ilişkin bir şeyler yazması kolay gibi gözükür. Çünkü en yakından tanıdığını düşündüğü insanlardan birisidir. Ama ben yazmaya başladığımda bunun çok da kolay olmadığını anladım. Kaygım sadece çocukları için değil, daha pek çok kişi için önemli olduğunu düşündüğüm bu insanı hak ettiği biçimde anlatamamaktı. Onun çocuklarını yetiştirirken yaklaşımı pek çok babanın yaptığı gibi çocuklarının yaşamına müdahale eden, onlar adına kararlar alarak yaşamlarını biçimlendirmeye çalışan babalardan farklıdır. Ama onun çocuklarından beklediği şeyler vardır. Her şeyden önce o çocuklarını topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak görmek istemiştir. Bu onun devrimci kişiliğinin bir yansımasıdır. Evet, o bir devrimcidir, ilericidir, sosyalisttir. Onun ilericiliği sadece siyasi görüşüyle sınırlanamaz, yaşamın tüm alanlarına nüfuz eder. Onunla hangi konuda konuşursanız konuşun, asla muhafazakarlık hissetmezsiniz. Yaşamın değişim ve dönüşüm olduğunu içselleştirilmiştir. Bundan 40 yıl önce oturduğumuz mahallede ilk düdüklü tencereyi alan, ilk floresan lambayı kullanmamızı sağlayan o olmuştur. Hiç unutmam, Çorum'da bahçe içinde oturduğumuz on mütevazi evde ilk floresan lambayı taktığımızda her taraf gündüz gibi aydınlanmış ve bütün mahalleli sanki bir mucizeyi seyre gelmişti. Belki de bu köy enstitüleri deneyiminin halka aydınlatmacı yaklaşımını özümsemiş olmanın küçük bir göstergesiydi. Çocuklarının iyi bir eğitim görmesi en önemli yaşam amaçlarından biri olmuştur. 1960'lı yıllarda Çorum'dan Ankara'ya göç etmemizin temel nedeni çocuklarına yüksek öğrenim yaptırma isteğiydi. Yine hatırlarım, Çorum'daki bahçeli evimizden Keçiören'de küçük bir apartman dairesine taşındığımızda "Burası Ankara, burada fazla gürültü yapılmaz" diyerek belki de büyük kentli olmanın ilk dersini veriyordu. 1978 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuş, Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Kurası'na katılmıştım ve Kahramanmaraş ilini çekmiştim. Dar gelirli bir aile olduğumuzdan aile üzerindeki maddi yükümü kaldırmak için Kahramanmaraş'a gitmeye kararlıydım. Ve bunu babama açıkladığımda hiçbir yere gitmeyeceksin ve yüksek lisans yapacaksın dedi. Bu yanıt benim akademisyen olarak çalışmamın yolunu açmasında büyük ölçüde etkili oldu diyebilirim. Benim babam çocuklarıyla arkadaş olmayı başarmıştır. Onunla konuştuğunuzda, dertleştiğinizde karşınıza hem bir uzman psikologu hem de duygularınızı anlayacak bir yaşıtınızı hem de deneyimleriyle size yol verecek bir bilgeyi bulursunuz. Sizi sorgulamadan dinler, kendi çözüm önerilerini dayatmadan sizinle tartışır ve sizin çözüm önerisi üretmenizi sağlar. Ben bir yetişkin eğitim bilimcisiyim. Babamın deneyimleriyle geliştirdiği bu yaklaşım yetişkinlerde öğretmenin de en temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Gramsci aydınlar ve toplumsal sınıflar üzerindeki açıklamalarında iki tür aydın tanımlaması yapar. Kendisini toplumsal sınıfların dışında ve onlardan bağımsız gören, tutum, değer ve davranış kalıpları açısından tarafsızlık iddiasında olan aydınları geleneksel aydınlar olarak tanımlar. Organik aydınlar ise temel bir toplumsal sınıfın temsilcileridir. Bu sınıf adına siyasal ve ideolojik mücadelenin örgütlenmesinde kendilerini sorumlu hissederler. Ben babamın tam anlamıyla ezilen sınıfların yanında bir organik aydın olduğunu düşünürüm. Öğretmen örgütlenmesinde gösterdiği çaba bunun en temel kanıtıdır. Sadece eğitimin insanları aydın yapmadığını da Tıkı adlı kitabında şöyle vurgular. Hani diyeceksiniz ki o kadar eğitim görmüş aydın olmaz mı? Burası Türkiye. Yağmur duası düzenleyen belediye başkanı, öğrencileriyle yağmur duasına giden öğretmen, hastasını hocaya gönderen doktor, 7 sülalesiyle 26 kez hacca giden başbakan, bu ülkenin %99'u Müslümandır diyen başbakanlık yapmış, dini siyasete alet eden parti lideri. Bütün bunların ülkesi. Onun için yaşam dostlarıyla anlamlıdır. Dostları yakınında ise elinde bir bardak rakı varsa, hele bir de memleket meseleleri konuşuluyorsa, ondan daha mutlu kişi bulamazsınız. Ben babamın yaşam öyküsünü hem kendi tanıklığıma hem de anlattıklarına dayalı olarak üç döneme ayırabileceğini düşünüyorum. Birinci dönem çocukluk ve ilk öğretmenlik yıllarını kapsayan 1960 öncesi dönem. Bu dönemde sıkı bir CHP'lidir. Demokrat Partili ve Adnan Menderes hayranı olan dedemle sıkça siyasi çelişkilere düşer. Çocukluk yıllarında imam olan babasından dini eğitim almıştır. Tam bir dindardır ve komünizm karşıtıdır. 1960-1990 ara ikinci dönem. 1960 sonrası dönemin demokratikleşme ve sol rüzgarlarından etkilenmiştir. Bu arada kurulan Türkiye İşçi Partisi'nin de sempatizanıdır. Böyle bir dönüşüm geçirmesinde yakın arkadaşı öğretmen Aydın Aydemir'in etkili olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra öğretmen örgütlenme ve mücadelesine aktif olarak katıldığı ve bedelini faşist yönetimlere ödediği tutuklanmalar ve hapislerde geçen yıllar gelir. Bu yıllarda özellikle sol içindeki siyasi bölünmelere hiç sıcak bakmaz. Mümkün olduğu kadar her birine eşit mesafede durmaya çalışır. Üçüncü 1990 sonrası dönem, ilerleyen yaşının ve bozulan sağlığının da etkisiyle öğretmen örgütlenmesinde aktif rol almamıştır. Ama bu dönemde yazmaya başlamıştır. Anılarını ve tanıklık ettiği olayları bir öykü diliyle anlatır. 6 kitap yazar. Bu arada eğitim dergilerinde de yazıları yayınlanır. Bugünlerde ilerleyen yaşına rağmen elinden geldiğince eğitim ve edebiyat toplantılarını izler, sözünü söyler. Çalışmanın insan doğasına uygun olmayan bir eylem olduğu söylenir. Bunun tersini gözlediğim sayılı insanlardan biridir babam. Onun için çalışmanın anlamı sisteme değil topluma olan görevini yerine getirmektir. Yeni bir dünya, yeni bir toplum umudunu hiç yitirmemiş, kendisi yaşlı ruhu genç yaşama tutkun, yaşamın bir değişim ve dönüşüm olduğuna yürekten inanan, bunun için her bedeli ödemekten kaçınmayacak insan, babamı tanımlayacak son sözler diye düşünüyorum. Zamana Yolculuk, Necla Uysal. Çok gerilere, 1960'lı yıllara gitmek istiyorum. Çorum'daki evimiz, İmam dedem ve onun köy enstitülü komünist oğlu, yani babam. Dedem dürüst, sözüne güvenilir, bir o kadar da dindar biriydi. 27 Mayıs askeri darbesinin yapıldığı, yas sahada yargılamasının başladığı yıllar. Dedem koyu bir Demokrat Partili, babam da bir o kadar karşıtı. Evde Çerkes geleneği gereğince bu kalabalık aile birbirine saygılı yaşayıp gidiyor. Ama en büyük tartışma konusu bu birbirine karşı. Baba oğlum politik kavgaları ve asla birbirini ikna edememeleriydi. Şeriat Demokrat Parti gölgesinde çoktan yeşermeye başlamıştı. Bizim ailede de şeriat yasaları yerel geleneklerle sarmalanmış yaşam biçimimiz olmuştu. Halamlar okutulmamış, bizler çok küçük yaşlarda oruç tutmaya, Kur'an okumaya başlamıştık. Babam güneşe penceresini çoktan açmıştı ve ailenin Ankara macerası başladı. 1965 yılında 1 Eylül günü eşyalarımız kamyona yüklendi. Artık Ankara'da yaşıyorduk. O zaman sıradan yapılan bu göçün ilerleyen yıllarda babam tarafından planlanan bilinçli gericilikten kaçış olduğunu anlayacaktım. 4 kardeşlik, yaşlarımıza göre ilk orta lise okullarına kaydımız yapıldı. Babam da o yıllar öğretmen mücadelesinde yerini aldı. Kardeşlerimin içinde ben baba mesleğini seçerek öğretmen oldum. Babamın emekli olduğu yıl ben öğretmenliğe başladım. Babam TÖBDER'in yönetiminde, ben ise Öğretmenler Derneği'nin sade bir üyesiydim. Baba kız örgütün içindeydik. O yıllar evlendim. Keçiören'deki evimizin giriş katında oturuyorum. Ortalık toz duman. MHP'nin azgın olduğu yıllar, cephe hükümetlerinin koruyup kolladığı faşist militanlar ortada kol geziyor. Keçiören kurtarılmış bölgeleri, insan kanı sudan ucuz. Hangi yıldı şimdi hatırlayamıyorum ama gecelerin birinde büyük bir gürültüyle uyandım. Yiğitlik palavrası atacak değilim. Korkmak ne kelime, nefes bile alamadım. Ölüm bizim eve de mi gelmişti? Sesler duyuldu, sonra duruldu. Pencerenin dışından babamın sesini duydum. Necla, korkmayın, ben buradayım. Alt kat ve üst katın tüm camları kırılmıştı. Galiba solcu olarak bilinen bu evi faşist militanlar cezalandırmak istemişlerdi. Babam bu gözü dönmüş gençleri nasıl kaçırmıştı, korkmadan nasıl dışarı çıkmıştı, bizim korkularımızı nasıl yenmişti bilemiyorum ama o benim kahramanımdı. 1980 yılı ve askeri darbe. Yine evler aranıyor, düşünen beyinler tutuklanıyor. Müthiş bir aydın kıyımı var. Biz 1970'li yıllardan alışkınız, hem evimizin aranmasına hem babamızın tutuklanmasına. Annemi de anmadan geçemeyeceğim. O babamın mücadelesinde hep arkasında oldu, hiç yakınmadı. Hapishane kapılarında, tutuk evleri kapılarında üzerine düşeni yaptı, bekledi durdu. Hele babamın Çanakkale cezaevinde yatışı var, epeyce de uzun sürdü. Annem hiçbir görüş gününü kaçırmadan çoğu zaman bu uzun yolculuğu tek başına yaptı. Babamı görüş günlerinde yalnız bırakmadı. Bazen aile boyu gittik, tutuklu gençler çoğunlukta. Babam tutukluların en yaşlısıydı. Babam benim öğretmenim oldu. Az alınıp çok verilen bu meslekte kendi adına hiç yakınması olmadı. Yakınma pasif bir davranıştı. Yakınmakla fırtınaların asla durulmayacağını en iyi bilenlerdendi. O, insanın değerinin parayla ölçülmediği, insanın insanca yaşayacağı dünyayı özledi. O güneşe penceresini hep açık tuttu. Babamın Nereden Nereye kitabını okuduğumda, yaşamında bilmediğim birçok kesitini öğrendim. O uzun ve zor yolda hiç yılmadan hep ileriye yürümüştü. Gerçekten nereden nereye gelmişti? Yine gerilere dönmek istiyorum. Fatih Lisesi'nde çalışıyorum. Öğretmenler Sendikası'nın eylemi var. Yılını tam olarak hatırlayamıyorum. 250 öğretmenli bu lisede sadece 8-9 ya da en fazla 10 sendikalı öğretmen var. Sendikalı öğretmen arkadaşlarla eyleme katıldık. Orada Hamdi Konur, Fevzi Çimen ve babamla karşılaştım. Büyük bir saygı duyduğum asırlık çınarlar, hastalıklarına, yaşlarına rağmen sendikanın eylemine katılmayı görev bilmişlerdi. Arkadaşlarımın içinde ne gururlandım bir bilseniz. Hani insanın ilk anıları, çocukluk yılları hep tazededir. Son yıllar bardağa taşınan son damla gibi akılda kalmaz. Ya da yaşam gereği hayat son yıllarda rutinleşmiş bellek, hep aynı olan şeyleri saklamaya değer görmez. Benim çocukluk yıllarımda ailemle ilgili o zaman da bugün de hep aynı olan bir tespit var. Evimizde annemin mi babamın mı daha çok sözü geçerdi bilemiyorum. Bir yaramazlık yaptığım zaman annem kızmasın diye saklanırdım. O zaman şimdiki gibi koca koca kat kat evler, kibrit kutusu gibi dairelerin paylaşıldığı yaşam birimleri yoktu. Bahçeler, ağaçlar, bahçe içine serpiştirilmiş evin değişik birimleri, saklanılacak o kadar çok yerleri vardı ki. Yaramazlık yaptığım zamanlar beynimde saklı gizli tespit ettiğim yerlerden birine saklanırdım. Ya da bilirlerdi de yakalamazlardı. Orası meçhul. Saklandığım yer hep babamın geleceği yeri görecek bir mevzi olurdu. Babam geldiği zaman büyük bir gönül rahatlığıyla arkasına düşer, yaptığım yaramazlıkları ya da çocukluk suçlarını çoktan unutmuş olurdum. Annemden korkar mıydık? Bilemiyorum ama babamdan korkmazdık. O doğal sevgi dolu bir otoriteydi. Zaten babam sevginin tüm renklerini yüreğinde taşıyanlardandı. 1955-1956 yılları, ilk turistik gezimizi yapıyoruz. Annem, babam, ağabeyim ve ben. O yıllarda böyle bir gezi Amerika'yı, Avrupa'yı görmekten bile önemli. Kıtaların birbirine yaklaşmadığı, İstanbul'un gurbet sayıldığı, yarim İstanbul'u mesken mi tuttun türkülerinin söylendiği yıllar. İstanbul'u geziyoruz, ilk denizi görüyor, ilk vapura biniyoruz, ilklerimizi yaşıyoruz, çay bahçelerine oturuyoruz, şimdiki gibi ne renkli mekanlar ne de renkli renkli içecekler var. Annem limonata, iki kardeş gazoz içiyoruz. Gazoz çocuk dünyamızda o kadar önemli ki ondan daha güzel bir içecek düşünemiyoruz. İstanbul, Bursa çocuk dünyamızda çok büyük, bir o kadar da büyülü. Arkadaşlarımıza anlatacak çok şeylerimiz var. Artık o kocaman kocaman dağların arkasında ne olduğunu biliyoruz. Babam nereden nereye gelirken, ülke nereden nereye geldi, sosyal devlet yerini tarikat dayanışmasına bıraktığı, şeriatın parti politikası ile iç içe girdiği şu günlerde, kadının statüsü nasıl değiştiği belliydi. İrtica tehlikeydi, önce kadınları hedefliyordu. Baba sana teşekkür. Sen yaşamına iyiyi, güzelliği, çağdaşlığı ekmiştin. İmam dedemin zincirlerini kırmasaydın, çağdaş dünyada yerimizi alabilir miydik bilemiyorum. Önüne geçilemeyen tek kanun doğa kanunlarıydı. Bir anma toplantısında konuşma yaparken hastalanmış, yorgun hasta kalbin bu heyecanı kaldıramamış. Dostları babamı Hacettepe Hastanesi'ne yetiştirmişler. Hastaneye gittiğimde solgun yüzü, dudakları mosmor yatakta yatıyordu. Tüm çocukları yanındaydık. Hepimiz çok üzgündük. Babam doğa kanunlarını bir kez daha sollamış, bir kez daha ölümü yenmiş, bir kez daha zamana meydan okumuştu. Nice uzun yıllara baba, pilli kalbin hep çalışsın, keçi örende ellerinle yaptığın evde seni uzun yıllar görelim. Kiraz ağaçların, özenle yetiştirdiğin güller hiç solmasın. Bahçedeki sarı kamelyada hep beraber daha uzun yıllar oturalım. O ev, o bahçe sensiz olmaz. Koşa koşa her geldiğimizde seni bahçede görmeye öyle alıştık ki, sensiz o ev asla olmaz. Emmi Hakkı Yalçın. Ben hep geç kalırım. Emmi'yi tanımada, ona yakın olmada da geç kaldım. Önceler onun kendine özgü niteliklerini, yaşam öyküsünü başkalarından dinledim. Toplantılarda uzaktan izler, yakın olmaya cesaret edemezdim. Aslında çok sevdiğim kişileri pek yakından tanımak istemem. Korkarım bir hayal kırıklığım olur diye. Günlerden bir gün Nazım Bayatan'ın hünerli elleriyle hazırladığı eğitler sofrasında yanına oturma şansım doğdu. Emmi sözcüğündeki ünlüler gibi uyumlu, yumuşak, sevecen, candan ve güzel insan olduğuna ben de tanık oldum. O günden sonra ona hep yakın olmak istedim. Bu nedenle de sonraki yemekleri kaçırmamaya özen gösterdim. Sakin, iddiasız, çekilen çileleri insan olmanın bir gereği, işkenceyi gülünecek bir fıkra gibi anlatan adam nasıl sevilmez? O yemeklerde Emmi'nin 30-40 yıllık dostlarını tanıdım. Aralarındaki kalıcı dostluğa, içtenliğe, hoşgörüye hayran kaldım, anılarını dinledim. Emmi'nin hep dostlarına ve biz sofra arkadaşlarına durmadan ikram eden, kendine azı, bizlere çoğu bölen güzel ellerini gördüm. Ülkemin politik sol örgütlenmelerine hiç oymayan bu kalıcı dostlukları, Emmi'ye ve dostlarına olan saygımı pekiştirdi. Ülkemizde solcuların dostluklarının uğramış olduğu kırılganlıkları, düşmanlığa dönüşen dostlukları düşündüm. Gerçekte solda olmayan ama solda gibi görünen liderlerin sonradan içine düştükleri yalnızlıkları anımsadım. Hiçbirinin yanında ilk günlerin yol arkadaşlarından kimsenin olmadığı, hazin bir yalnızlıkla noktalanan lider yaşamlarını düşündüm. Emmi öyle mi? Hiçbir dostla, dost dediği insanla köprüleri atmamış, seçici olmuş ama geçici olmamış, aldanmış ama aldatmamış. Kinsiz, sıra neferi düşüncelerinin Yılmaz savunucusu ve de eylemcisi Emmi olmuş. Daha çok yaşamasını isterim. Eğer bir gün doğanın yasası tecelli ederse, kavuğunu İlhan Alkan'a bırakmasını da beklerim. Atalar kırkından sonra saz çalınmaz derler. Emmi ataları daha ötelere taşıdı ve saz çalmaya 60'ında başladı. Ve de çok iyi çaldı. Bir dizi kitap yazdı. Erken başlasa aziz neslini geçecek, kitapları boyunu aşacaktı. Hem nesline saygısından hem de kendi içinde, kendi yaşamında yazmaya değer şeylerin fermentasyonunu süzülmüş, arındırılmış olmalarını bekledi. Sonunda yalçın kayaların arasından çıkan su gibi duru bir dille yazılmış yapıtlar yazdı. Önce kalemi kaydı, sonra bindi atına, ata vurdu Kafkaslara gitti. Çoğu kez de Anadolu'yu yaya dolaştı. Gördüklerini, yaşadıklarını ben sözcüğünü kullanmadan ölümsüz kıldı. Sen çok yaşa emmi, senden öğreneceğimiz çok şey olacak. Emmi, Abdullah Nihat Yılmaz. Bu emminin başına bir Musa konursa Musa emmi olur. Ve sen bir Musa emmisin. Fakat benim tanıdığım ilk Musa emmi sen değilsin. O TRT'nin özerk olduğu yıllarda yazarını bilmediğim fakat canlandırıcısı Rüştü Asyalı olan bir tipti. Gün görmüş erdemli bir Pirupak. Sir Statiko ulusu. Bir başkası da şimdi Londra'da oturan Yahudi kökenli İstanbullu bir yazar Morris Fahri. Ona yalnızca ben ve yakınlarının değil kendi yakınları da Musa emmi diye hitap ediyorlar. Bir pamuk dededir o, insandan yanadır, hümanisttir. Fakat kapitalizme, emperyalizme karşı görünmesine rağmen küreselleşmenin ne meneşey olduğunu kavrayamadı henüz. Daha başka Musa emmiler de vardır mutlaka, ünleri ve tanınmışlıkları iyi ve sevimli parantezine alınabilen. Elbet sen de iyi ve sevimlisin. Hatta iyi ve sevimliliğin onlarınkilerini 20'ye 30'a katlar. Ama farklılığın buradan kaynaklanmıyor. Farklılığın Statiko'nun sömürücü çarkını yakalamak ve küreselleşme yalanını açığa vurmaktan fışkırıyor. Ve bunlarla dişe diş didişmekten. Üstelik bir artın daha var Musa emmi ki bunda çoğumuzu belki de hepimizi solladın. Bu üretim alanlarında kalabilmiş olmandır hep. Ürettin, emeği savunan öğrenciler ürettin, savaşın veren örgütler ürettin, komünist parti ürettin, aydınlıklar saçan kitaplar ürettin, sohbetler, söylevler ürettin, dergilere yazılar ürettin, ev bark ürettin, konut ürettin. Yaşar'la ben kızarmış tavukla buzlu rakını içtiğimiz halde bir el arabasını bile sürüp dökememiştik. Sen ancak kepçelerin doldurup damperlerin boşaltabileceği toprakları kazma ile kazıp araba ile boşaltmıştın. Bahçe ürettin. Hasılı halktan yana olunabileceğinin duruşunu ürettin. Erdemin bu, bilgeliğin bu. Sana Londra'dan yolladığı mektup İmralı cezaevinde bulabilmişti o zaman. Şimdi ise Ankara'ya gelip ben bulacağım seni. Benim halk adamı Musa emmim.
25. ayrımın sonu. Sayfa 336.